Ayrım 3. 2. bölüm. Pozi arabaya binmeyi tek söz etmeden kabul etti. Neş, New York'a gittiğini söyleyince yalnızca başını salladı ve apar topar içeri atladı. Gövdesinin koltuğa değer değmez bitkinlikle yığılıvermesinden nereye olsa gitmeye razı olacağı belliydi. Önemli olan bulunduğu yerden bir an önce uzaklaşmaktı. Berelenmişti, aynı zamanda korkmuş gibiydi ve sanki yeni bir felaketi, peşindekilerin yeni bir saldırısını bekliyordu. Neş ayağını gaz pedalına uzatırken Pozi inleyerek gözlerini kapadı ama hızları 50-55 mili bulduktan sonra bile hiç konuşmadı. Neş'in varlığının farkında değilmiş gibiydi. Neş onun şok geçirdiğini düşünerek üstüne gitmedi. Ama bu suskunluk da tuhaftı ve konuşmaya giremedikleri için sinir bozucu bir gerginlik vardı. Neş bu adamın kim olduğunu bilmek istiyordu. Ancak hiçbir ipucu olmadan tahminde bulunmakta olanaksızdı. Adamın görünümü de bir sonuç çıkarmaya yardımcı olmuyordu. Bir araya gelip bütünleşmeyen kopuk kopuk şeyler vardı yalnızca. Örneğin giysilerinden bir yere varılamazdı. Açık mavi spor elbise, yakası açık bir havai gömleği, beyaz loaferler ve ince beyaz çoraplar. Fazla cafcaflı, gösterişli bir kıyafetti. Ve bu tür giysiler moda olduğu zaman, 10 yıl önce miydi yoksa 20 yıl önce mi, orta yaşlılardan başka kimse giymezdi bunları. Onlar genç ve sportmen görünmek için böyle giyinirlerdi ama bir delikanlının üstünde gülünç duruyor. Sanki olduğundan genç görünme hevesindeki yaşlı birinin kisvesine bürünmüş gibi görünüyordu. Giysinin ucuzluğuna bakılınca oğlanın yüzük takması da pek uygun düşüyordu. Ne var ki Neş'in anladığı kadarıyla yüzüğün taşı gerçek safirdi ve bu da çok aykırıydı. Herhalde bir ara çocuğun bunu alacak kadar parası olmuş olmalıydı. Eğer para verip almamışsa o zaman yüzüğü de biri vermişti ya da çalmıştı. Pozi'nin boyu olsa olsa 1,65-1,70 kadardı. Neş onun 60 kilodan çok çekmediğini düşündü. Narin elli, ince, uzun suratlı, çelimsiz bir şeydi. Ve gezgin bir satıcıdan ufak çaplı dolandırıcıya kadar her şey olabilirdi. Burnundan akan kan ve çürüyüp şişmiş sol şakağı yüzünden normal halinde ne gibi bir izlenim uyandırdığını kestirmek zordu. Neş, delikanlıda bir zeka parıltısı sezdi. Ama bundan da emin değildi. O an için kesin olan tek şey adamın suskunluğuydu. Bir suskunluğu, bir de neredeyse ölesiye dayak yemiş olduğu. 3-4 mil gittikten sonra Neş, arabayı bir benzin istasyonunda çekip durdurdu. Benzin almam gerek dedi. Tuvalete gidip yüzünü gözünü temizlemek istersen tam zamanı. Belki o zaman biraz kendine gelirsin. Oğlan kımıldamadı. Neş önce onun duymadığını sandı ama sözünü yinelemek üzereyken delikanlı başını belirli belirsiz sallayarak ''Evet'' dedi. ''Herhalde pek iyi görünmüyorum değil mi?'' Neş ''Hayır'' dedi. ''Hiç iyi görünmüyorsun. Bir çimento karıştırıcısından fırlamış gibi bir halin var. Ben de kendimi aynen öyle hissediyorum. Kendi başına beceremeyeceksen sana yardım edeyim. Yok arkadaş, beceririm. Gör bak, hele ben aklıma bir şey koymaya göreyim. Pozi kapıyı açtı, kendini koltuktan sökmeye çalıştı. Ama kımıldadıkça duyduğu sızılardan inliyordu. Neş yardım etmek için o tarafa geçti. Ancak delikanlı eliyle uzaklaşmasını işaret ederek düşmemek için kendini zor tutuyormuşçasına dikkatli adımlarla tuvalete doğru yürüdü. Bu arada Neş depoyu doldurdu, arabanın yağına baktırdı ve delikanlı hala dönmediği için garaja gidip kahve makinesinden iki kahve aldı. Aradan 5 dakika geçti. Neş oğlanın tuvaletten tüymüş olacağını düşünmeye başladı. Kahvesini içti, tuvalete doğru gitti. Tam kapıyı vuracakken Pozi'yi gördü. Pozi elini yüzünü yıkamış, biraz paklanmış bir halde arabaya gidiyordu. Hiç değilse yüzündeki kanları silmişti. Saçlarını arkaya yatırmış, yırtık ceketini çıkarmıştı. Neş onun bu haline bakınca doktora götürmesine gerek kalmadan kendi kendine düzelebileceğini anladı. Kahve fincanını delikanlıya uzatarak ''Adım Jim'' dedi. ''Jim Neş. Belki merak edersin diye düşündüm.'' Pozi soğumuş kahveden bir yudum alıp yüzünü buruşturdu. Sonra sağ elini Neş'e uzattı. ''Ben de Jack Pozi'' dedi. ''Arkadaşlarım bana Jackpot derler.'' Jackpot kumarda ortaya konulan para, pot, dipnot 1. Potu kaldırmışa benziyorsun ama galiba parayı yatırdığın potu değil. İnsanın iyi günü de olur, kötü günü de. Dün akşam en beterlerinden biriydi. Hiç değilse canını kurtarmışsın. Evet, yine de şanslıyım demek ki. Şimdi başıma gelecek öteki aptalca şeyleri de yaşama şansım var. Pozi kendi sözüne güldü. Neş de onun esprili biri olduğunu anlamanın getirdiği keyifle gülümsedi. Bana sorarsan dedi, ben olsam o gömleği de çıkarırdım. Güzel günlerini epey geride bırakmış bu gömlek. Pozi kirli, kanlı gömleğe baktı. Neredeyse okşarcasına dokundu. Başka gömleğim olsa değiştirirdim. Ama güzel vücudumu dünya aleme göstermektense bunu giymeyi yeğledim. Çakıyorsun değil mi? Ne de olsa insanlar giyimli dolaşmak zorundalar. Neş tek söz söylemeden arabanın arkasına yürüdü, bagajı açtı, valizlerinden birini karıştırmaya başladı. Bir dakika sonra bir Boston Red Sox tişörtü çıkarıp Posey'e uzattı. Posey de boş eliyle yakaladı tişörtü. Bunu giyebilirsin. Gerçi sana büyük ama hiç değilse temiz. Posey kahve fincanını arabanın üstüne koydu, kolunu uzatıp tişörtü alıcı gözle baktı. Boston Red Sox dedi. Kimsin sen? Yitirilmiş davalar ya da ona benzer bir şeyin kahramanı mısın? Tam üstüne bastın. Umutsuz durumda olmayan hiçbir şeye ilgi duyamıyorum. Kendi çeneni kapat da şunu sırtına geçir. Arabamın içine kan kokunu sindirmeni istemiyorum. Posey artık hava gömleğinin önünü açtı, ayaklarının dibine attı. Çıplak bedeni beyaz, sıska, acınacak görünümdeydi. Yıllardır güneş yüzü görmemiş gibiydi. Sonra tişörtü üstüne geçirdi, avuçları yukarı bakarak ellerini açtı, temizlik kontrolündeymiş gibi. Nasıl oldu? Daha iyi mi? Diye sordu. Nash, çok daha iyi dedi. Adama benzemeye başladın. Tişört Posey'i öylesine büyüktü ki neredeyse içinde kayboluyordu. Boyu dizlerine kadar iniyor, kısa kolları dirseklerini örtüyordu. Bir an için 12 yaşında bir çocuğa benzedi. Nedendir bilinmez, onun bu hali Nash'e pek dokundu. Taconic State yolundan güneye doğru inmeye başladılar. 2-2,5 saatte şehre varacaklarını hesaplıyorlardı. Nash çok geçmeden Posey'nin başlangıçtaki suskunluğunun sersemlemekten kaynaklandığını anladı. Delikanlı tehlikeden kurtulunca gerçek renklerini göstermeye başladı. Kısa süre sonra da susmamacısına konuşmaya daldı. Nash başına gelenlerin ne olduğunu sormadı. Ama Posey sanki sözcüklerle onun iyiliğini ödüyormuşçasına olanları anlatmaya koyuldu. Birini zor bir durumdan kurtardınız mı, o duruma nasıl düştüğünü öğrenmek hakkını da elde edersiniz. Metelik kalmadı. Cebimde siktirici bir metelik bile bırakmadılar. Posey bu anlaşılmaz sözü bir an havada bıraktı. Nash sesini çıkarmayınca yeniden başladı ve 10-15 dakika soluksuz konuştu. Sabahın 4'ü olmuş. Tam tamına 7 saattir masanın başındayız. Odada 6 kişiyiz. Öteki 5 kişi tam birer gerizekalı. Su katılmamış hödük. Bu maymunlarla oyuna oturmak için adam sağ kolunu verir. Hafta sonu biraz heyecan olsun diye oyuna takılan New Yorklu zengin herifler. Avukat, borsacı, şirket yöneticisi. Kaybetmek hiç koymuyor heriflere. Maksat heyecan olsun. Kazandın mı iyi oyundu derler. İyi oyundu. Sonra bir güzel elini sıkar, üstüne üstlük bir de içki ısmarlarlar. Bana sürekli böyle birkaç kişi gelir. Omzumdan, 30'umdan önce emekliye ayrılayım. Bunlar gibisi olmaz. Wall Street esprileri ve dry martinileri ile tam birer cumhuriyetçi. 5 dolarlık püro tüttüren herifler. Tipik Amerikalı hödükler. Evet, işte böyle toplumun temel direkleriyle oturmuş oynuyor, keyfimi buluyorum. Düzgün ve düzenli, paşalar gibi paramı kazanıyorum. Ama hava atmıyorum, sadece düzgün ve düzenli oynuyorum. Onları oyundan kaçırtmıyorum. Altın yumurtlayan tavuğu kesmezsin. Bu geri zekalar her ay oynarlar. Ben de her sefer çağırsınlar isterim doğrusu. Dün akşam çağırsınlar diye göbeğim çatladı. 6 aydır bunun için uğraştım. O yüzden nasıl terbiyeliyim, nasıl bir efendiyim, kibar konuşuyorum, saygılı davranıyorum. Her akşam üstü iskambil oynamak için şehir kulübüne giden çıt kırıldımlar gibiyim. Bu işte rol kesmeyi bileceksin. Gerçekten kazanmak istiyorsan böyle bu. Ceplerini boşaltırken canlarını acıtmayacaksın. Ama onlara efendilik göstermezsen bunu yapamazsın. Lütfen diyeceksin, teşekkür ederim diyeceksin, ahmakça esprilerine güleceksin, alçak gönüllü ve onurlu davranacaksın, tam bir centilmen olacaksın. Aman ya Rabbi, bu akşam şans yüzüme gülüyor George. Hay Allah, kağıt gerçekten bana akıyor Rolf. İşte böyle safsatalar. Her neyse, cebimde 5000 papelden fazlasıyla gittim. Sabah 4'e kadar neredeyse 9000 yaptım. Oyun bir saat içinde bitmek üzere, ben de tüymeye hazırlanıyorum. Heriflerin ciğerini okumuşum. Öyle ki gözlerine baktım mı ellerinde ne var şıp diye anlıyorum. Bir büyük parti daha kaldırıp 12-14 binine çıkarım. Bu gece iş rast gitti derim diye hesaplıyorum. Elim iyi, full vale, pot da gittikçe kabarıyor. Odada çıt yok. Bütün dikkatimiz oyunda derken kapı ardına kadar dayanıyor. Çam yarması gibi 4 hergele dalıyor içeri. Kıpırdamayın diye bağırıyorlar. Kıpırdamayın yoksa kendinizi gebermiş bilin. Tüfeklerimizi suratımıza doğrultmuşlar. Avazları çıktığı kadar bağırıyorlar. Hepsi de siyahlar giymiş. Kafalarına çoraplar geçirmişler. Neye benzediklerini kestiremiyorsun. Ömrümde gördüğüm en çirkin şeylerdi. Kara bataktan çıkmış 4 yaratık. Öyle korktum ki donuma edeceğim sandım. Biri yere yatın diye bağırdı. Yere yatın. Kimsenin de canını yanmasın. Bu tür şeyleri hep anlatırlar. Poker masasını basmak eski bir numaradır. Ama kendi başına da geleceği aklının köşesinden geçmez. İşin en kötüsü trink parayla oynuyoruz. Mangırlar masanın üstüne yığılmış. Aptalca bir iş. Ama zengin zıpırlar öylesinden hoşlanıyor. Kendilerini önemli bir bok gibi görüyorlar. Boktan kovboy filmlerindeki gibi. Son soluk barındaki büyük gösteri. Aslında fişle oynaman gerek, herkes bilir bunu. Onun nedeni de parayı unutup aklına oyuna vermen. Ama avukatlar böyle oynuyor. Onların oyun kurallarını da ben değiştiremem. Ben diyeyim 40 sende 50 bin dolar. Masanın üzerine kaykılmış güneşlenir gibi sere serpe yatıyor. Ben yere uzanmışım, bir bok görmüyorum. Ama heriflerin parayı torbalara tıktığını, masayı fırdolayı dönüp hışt hışt diye paraları apar topar çektiklerini duyuyorum. İş çabuk biter, belki bize silah çekmezler diye hesaplıyorum. Artık parayı falan düşündüğüm yok. Yalnızca götümü kurtarmaya bakıyorum. Parayı siktir ediyorum, ateş etmesinler yeter. Her şey göz açıp kapayıncaya kadar oluyor. Ne tuhaf. Bir dakika önce solumdaki herifin sürdüğü parayı yükseltmeye hazırlanıyorum ve ne cin gibi ne birinci sınıf bir züppe olduğumu düşünüyorum. Bir dakika sonra ise 2,80 yere serilmiş, beynimi patlatmasalar diye dua ediyorum. Kafamı kaba tüylü halıya gömmüş, gözümü açıncaya kadar soyguncular çekip gitmiş olsalar diye rezilce yalvar yakar oluyorum. İster inan, ister inanma dualarım kabul oluyor. Soyguncular dediklerini yapıyorlar ve 3-4 dakika sonra çekip gidiyorlar. Arabalarının gittiğini görüyoruz. Ayağa kalkıp rahat bir soluk alıyoruz. Dizlerim birbirine çarpıyor. Kurbanlık koyun gibi titriyorum. Ama bitti. Her şey geçti artık. Hiç değilse ben öyle sanıyorum. Meğer asıl şamata daha başlamamış. Bütün işi George Whitney'e çıktı. Evi çalıştıran adam, hani şu yeşil ekose pantolon, beyaz kaşmir kazakla dolaşan şişme balonlardan biri. Birer kadeh atıp biraz gevşediğimiz sırada George, Jill Swanson'a "Bu benim oraya çağrılmamı ayarlayan adam. Dediğim gibi Jill. Böyle bir oyuna üç kağıt karıştırılmaz," diyor. "Jill, sen ne yapıyorsun George?" diyor. George da "Orasını sen düşün," diyor. 7 yıldır her ay burada oyun oynarız. Hiçbir bela çıkmaz. Sonra sen çıkıp sözüm ona iyi oyuncu denilen bir zıpçaktı o olandan söz ediyorsun. Buraya çağırmam için beni kandırıyorsun. Bak sonra neler oluyor. O masanın üstünde tam 8 bin dolarım yatıyordu. Bir avuç serserinin onu alıp gitmesi hiç de hoşuma gitmez. Jill'in ağzını açmasına fırsat kalmadan ben George'un karşısına dikiliyorum. Allah ne verdiyse verip veriştiriyorum. Belki bunu yapmamam gerekirdi ama benim de tepem atıyor. Ve herifin suratına yumruğu indirmemek için kendimi zor tutuyorum. Ne sikim demeye geliyor bu, diyorum. Herif de "Bu numarayı sen ayarladın demeye geliyor, sümüklü böcek," diyerek parmağıyla göğsümden ittire ittire beni odanın köşesine sıkıştırıyor. O dolma parmağını göğsüme dayayıp konuşuyor. "Bu işi senin de serseri arkadaşlarının da yanına bırakmam. Bunun ceremesini çekeceksin, Pozi. Hak ettiğin dersi vereceğim sana." Parmağını bağıra bastıra bastıra söylenip duruyor, kolundan tutup itiyorum. Geri çekilmesini söylüyorum. "Bu George dediğim kazulet gibi herif, 1,85, 1,90 var. 50 yaşında ama formunda biliyorum. Bulaşacak olsam başım belaya girecek. Çek ellerini üstümden, domuz," diyorum. "Çek ellerini üstümden, uzak dur benden." Ama herif çoğulunun tepesi atıyor, gidilemiyor. Gömleğime yapışıyor. İşte o anda ben de seri kanlılığımı kaybediyorum. Yumruğumu midesine gömüyorum. Kaçmaya çalışıyorum ama 3 metre gitmeden o avukatlardan biri beni yakalıyor. Kollarımı arkamdan kıskıvrak tutuyor, silkinip kurtulmaya davranıyorum. Ama kollarımı kurtaramadan George ızbandutu karşıma dikiliyor. Mideme bir tane indiriyor. Korkunç bir şey arkadaş. Gerçek bir kukla oyunu. Tekmeli, renkli, canlı yayın bir kan deryası. Ne zaman yakamı kurtarsam bir başkası gelip yakalıyordu. Tek karışmayan Jill'di. Ama 4 kişiye karşı onun da yapabileceği bir şey yoktu. Durmadan vuruyorlardı. Bir an beni öldürecekler sandım. Ama bir süre sonra güçleri tükenmeye başladı. Güçlü kuvvetli heriflerdi ama dayanıklı değillerdi. Sonunda yakamı kurtarıp kapıya koştum. Bir ikisi peşimden yeldendi ama bir daha yakalamalarına fırsat verecek değildim. Kendimi dışarı attığım gibi var gücümle ormana doğru koştum. Sen beni almasaydın herhalde hala koşuyordum. Pozi bu korkunç olayı kafasından silip atmak istercesine tiksintiyle içini çekti. "Neyse ki büyük hasar yok," diye sözünü sürdürdü. "Kemiklerim kendini toplar ama parayı kaybetmek hoşuma gitti diyemem. Bundan sonra kötü bir zamana denk düşemezdi. O minik para tomarı için büyük planlarım vardı. Şimdi ise sıfırı tükettim. Al baştan başlamak zorundayım. Bok canına. Hilesiz hurdasız oynuyorsun, kazanıyorsun. Sonunda yine sen zararda oluyorsun. Bu haksızlık. Öbür gün ömrünün en büyük oyunlarından birini oynayacaktım. İş işten geçti artık. Oynamam için gerekli parayı bulma şansım yok. Bu hafta sonu olsa olsa ufak oynayabilirim. Şansım olsa bile birkaç bin papelden fazlasını kazanamam. O da her şey yolunda giderse." Pozi'nin son sözleri Nash'i konuşmaya yöneltti. Aklına bir şey gelmişti ve sözcükler dilinin ucuna gelirken Nash sesini kontrol etmekte zorluk çekmeye başladı. Bütün bunlar 1-2 saniye içinde oldu bitti. Ama her şeyi değiştirmeye, Nash'i uçurumun kıyısından atlatmaya yetti. "Bu oyun için kaç para gerek?" diye sordu. Pozi, "En az 10 bin papel," dedi. "Olabilecek en düşük miktar bu. 10 binden 1 metrelik eksiğini adımımı atmam. pahalı bir girişim gibi görünüyor. Arkadaş, bu fırsat insanın ömründe bir kez ele geçer. Fort Knox'a çağrılıyorsun, bir düşün. Kazansaydın belki ama kaybedebilirdin de. Her zaman bu risk vardır, öyle değil mi? Risk var tabii. Burada pokerden söz ediyoruz. Buna poker demişler. Ama hiçbir şekilde kaybetmezdim. O soytarılarla daha önce oynamadım. Benim için çocuk oyuncağı olacaktı. Ne kadar kazanmayı bekliyordun? Tonla. Tonla bok gibi para. Kabaca bir tahminde bulun. Şöyle toparlak hesap bir şey. Bilmem, 30-40 bin bilemezsin ki. Belki de 50. Büyük para bu. Dün geceki arkadaşların oynadığından da büyük. Ben de sana bunu anlatmaya çalışıyorum ya. Bu herifler milyoner. Pokerin de peysini bilmiyorlar. Kör cahil iki herif. Onlarla oyuna oturdun mu? Laurel Hardy ile oynar gibi oluyorsun. Laurel Hardy mi? Evet, ben onlara Laurel Hardy adını taktım. Bir şişko, öteki sıska, tıpkı Stan ve Ollie gibi. Tam kuş beyinliler. İkisi de anadan doğma salak. Kendinden çok emin görünüyorsun. Sahtekar olmadıklarını nereden biliyorsun? Haklarında araştırma yaptım. 6-7 yıl önce Pensilvanya'ya piyangosundan ortak bilet alıp tam 27 milyon kazanmışlar. Bu şimdiye kadar kazanılan en büyük ikramiyelerden biri. Cebinde öyle parası olsun adamlar, benim gibi ufak iş yapan birine oyun kurmak zahmetine girmez. Bunları uydurmuyorsun değil mi? Niye uyduracakmışım? Şişkonun adı Flower. Sıskası da Stone. İşin tuhafı ikisinin de adı aynı. William. Ama Flower'a Bill diyorlar. Stone da kendini Willie diye tanıtıyor. Göründüğü kadar karışık değil yani. Onları bir gördün mü ayırt etmekte hiç sıkıntı çekmiyorsun. Mott ve Jeff gibi. Taslamam öyle. Tam bir komedi ikilisi. Hani televizyondaki Ernie ile Bert gibi. Yalnızca bunların adı Willie ile Bill. Kulağa da hoş geliyor değil mi? Willie ile Bill. Nasıl tanıştın onlarla? Geçen ay Atlantic City'de karşılaştık. Orada arada bir oynadığım bir oyun çevriliyordu. Onlar da bir süre oynadılar. 20 dakika 5'er bin dolar kaybettiler. Ömrümde hiç böyle aptalca para sürmek görmedim. Her el blöf yapabileceklerini sanıyorlar. Sanki oyunu bilen bir tek kendileri, sanki biz onların numarasını düşmek için hazırda bekliyoruz. Birkaç saat sonra şöyle bir tur atmak için kumarhanelerden birine uğradım. Baktım bunlar orada, ruletin başındalar. Şişko yanıma geldi. Flower. Evet Flower. Yanıma geldi. Oyununu beğendim, evlat dedi. Harika poker oynuyorsun. Sondra kendileriyle dost işi bir oyun oynamak istersem evlerin her zaman bana açık olduğunu söyledi. İşte böyle oldu. Ben de tabii bir gün oynarız dedim. Geçen hafta da telefon edip önümüzdeki pazartesi için gün kestik. İşte bunun için dün gece olanlara bu kadar yanıyorum. Harika bir olay olacaktı. Tam jackpotluk bir iş. Az önce evleri dedin. Beraber mi oturuyorlar bunlar? Senden de hiçbir şey kaçmıyor değil mi? Evet öyle dedim. Evleri. Biraz tuhaf görünüyor. Ama sanmam ki ibne olsunlar. İkisi de 50'yi bulmuş. Eskiden ikisi de evliymiş. Stone'un karısı ölmüş. Flower ile karısı da boşanmışlar. İkisinin de çocukları var. Stone'un torunu bile var. Piyangoda kazanmadan önce gözlükçülük yaparmış. Flower da muhasebeciymiş. Tipik birer orta sınıf vatandaşı. Ama şimdi 20 odalı bir köşkte oturup yılda 1 milyon 300 bin, 1,5 milyon dolar kazanıyorlar. Hem de vergisiz mergisiz. Bakıyorum dersine iyi çalışmışsın. Dedim ya haklarında araştırma yaptım diye. Kim olduğunu bilmediğim insanlarla oyuna oturmayı sevmem. Poker oynamaktan başka bir iş yapar mısın? Hayır, hepsi bu. Yalnızca poker oynarım. İşin yok mu? Şansın kötü gitse dayanacağın bir şey yok mu? Bir ara bir süpermarkette çalıştım. Liseyi bıraktığım yazdı. Beni erkek ayakkabıları reyonuna verdiler. Berbat bir şeydi. İnan daha kötüsü olamazdı. Köpek gibi ellerini dizlerinin üzerine çöküyorsun. O pis çorap kokularını solumak zorunda kalıyorsun. Çekip gidesim geliyordu. 3 hafta sonra işi bıraktım. O zamandan beri de sürekli bir işim olmadı. Demek kendini idare edebiliyorsun. Evet, ediyorum. İyisi de oluyor, kötüsü de oluyor. Ama şimdiye kadar hiç altından kalkamadığım bir duruma düşmedim. Önemli olan canım istediğini yapıyorum. Kaybedesem ben kaybediyorum. Kazanırsam para benim cebime giriyor. Kimseye müdanam yok. Kendi kendimin efendisisin. Öyle. Kendi kendimin efendisiyim. Kendi başıma buyruğum. Öyleyse iyi bir pokerci olmalısın. İyiyim ama daha usta sayılmam. Tabii büyük ustalardan söz ediyorum. Johnny Moss gibi, Aremilo Slims gibi, Doyle Brunsons gibi ustalardan. Onlarla aynı klasa gelmek isterim. Vegas'taki Binyon Atnalı Kulübünü duydun mu hiç? Kulübünü duydun mu hiç? İşte orada dünya poker şampiyonası yapıyorlar. Birkaç yıl içinde sanırım ben de orada oynayacak duruma gelirim. Tek isteğim bu. O oyuna girebilecek kadar para biriktirip en iyilerle karşı karşıya gelmek. Bütün bunlar çok güzel evlat. Düş kurmak iyidir. İnsanı ayakta tutmaya yarar. Ama bunlar daha sonrası için düşünülecek şeyler. Yani uzun vadeli plan işi. Ben senin bugün ne yapacağını bilmek istiyorum. Bir saat sonra New York'a gireriz. O zaman ne yapacaksın? Brooklyn'de tanıdığım bir çocuk var. Şehre varınca onu arar, orada olup olmadığımı yoklarım. Eğer oradaysa belki bir süre yanına alır beni. Deli bozuk biridir ama iyi anlaşırız. Pislik manzola. Ne at, aman öne değil mi? Çocukluğunda dişleri baştan aşağı çürük olduğu için bu adı takmışlar. Şimdi inci gibi takma dişleri var. Ama herkes hala pislik diyor. Ya pislik orada değilse ne olacak? Biliyorsam namussuzum. Bir şeyler düşüneceğiz artık. Yani ne yapacağını bilmiyorsun. Yalnızca şansını deneyeceksin. Merak etme, ben başımın çaresine bakmasını bilirim. Bundan daha beter yerlerde de bulundum. Merak etmiyorum. Yalnız aklıma bir şey geldi. Belki seni de ilgilendirir diye düşünüyorum. Ne gibi? Flower ve Stone ile oyun oynamak için 10 bin dolara ihtiyacın olduğunu söyledin. Sana bu parayı verecek birini tanıyorum desem ne dersin? Karşılığında onunla ne gibi bir anlaşma yapmayı düşünürsün? Oyun biter bitmez parasını veririm. Hem de faiziyle. Bu adam tefeci değil. Bunu daha çok bir iş ortaklığı gibi düşüneceksin. Düşünecektir. Nesin sen? Serüven düşkünü bir kapitalist falan mısın yoksa? Beni unut. Ben yalnızca araba süren biriyim. Ben senin gibi bir karşı öneride bulunacağını bilmek istiyorum. Yüzdeden söz ediyorum. Bok canına ne bileyim. 10 bin dolarını öderim. Kazançtan da iyi para veririm. %20, %25 işte öyle bir şey. Bu bana hafif tertip kazık gibi görünüyor. Ne de olsa parasını riske atan bir adam. Sen kazanamazsan kaybeden o olacak, sen değil. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Evet, ne demek istediğini anlıyorum. Ben eşit paydan söz ediyorum. %50 sana, %50 ona. 10 binden sonrası için tabii. Bu nasıl geliyor sana? Hakkaniyetli mi? Kabul edebilirim gibi görünüyor. O adamlarla oynayabilmenin tek yolu buysa buna değer. Evet, ama burada senin rolün ne? Gördüğüm kadarıyla şu arabada konuşan seninle benden başkası yok. Öteki adam nerede? 10 bin dolara olan adam. Yakınlarda bir yerde. Onu bulmamız zor olmaz. Ben de öyle tahmin etmiştim. Ve eğer bu adam şu anda yanımda oturuyorsa böyle bir şeyin neden göze aldığını bilmek isterim. Yani beni hiç tanımıyor. Nedeni yok. Canı öyle istiyor. Bu yeterli neden değil. Bir nedeni olmalı. Bunu bilmeden bu işe girmem. Çünkü paraya ihtiyacı var. Bu anlaşılmıyor mu? Ama zaten 10 bin doları var. Daha fazlası gerek. Zamanı da daralıyor. Belki de bu yakalayacağı son fırsat. Pekala. Bu aklıma yatar. Senin deyiminle umutsuz bir durum. Ama adam aptal da değil Jack. Parasını sokağa atmaz. Onun için seninle iş konuşmadan önce gerçekten aradığım adam olup olmadığından emin olmak isterim. İyi bir kumarcı olabilirsin ama rol de yapıyor olabilirsin. Anlaşma yapmadan önce ne yapabileceğini gözümle görmek isterim. No problem ortak. New York'a gidince hünerimi gösteririm sana. No problem. Öyle etkileneceksin ki ağzın açık kalacak. Garanti veririm. Gözlerin yuvalarından fırlayacak.